Durakta benden başka bir adam daha vardı. Şehir trenini bekliyordum. Kış sonu, soğuk bir gün. Oh, dağların çizgisi belli. Gün batmış. Adam yavaş yavaş bana yaklaştı. "Ateşin var mı beyim?" dedi. "Olacak," dedim. Bir kibrit çaktım hemen, uzattım. Çöpe elimden almak istedi, yere düştü kibrit. Bir tane daha çaktım hemen. Gene elimden almaya çalıştı, çekiştik. Ben "yak yak yak hadi," dedim. O "müsaade et beyim," dedi. Sonunda onun dediği oldu. Parmağım az kalsın yanıyordu. Kır bıyıkları var. Yamukça da bir ağzı var. Sonra adam öteden "gecikti değil mi beyim?" dedi. "Öyle," dedim. "Soğukta," dedi. Rayların kıvrılıp görünmez olduğu yerde iki tane yeşil ışık yanacak. Yandı mı artık tren yola çıkmış demektir. Soluğu yankılanır böyle havada. Arkasından bir uğultu kopar, bir nakarattır gider. Beklersin, gelmez. Oysa topu topu da 6 dakika. Ha? Geldi neyse tren. Yığılır gibi ortalığı koyu kapkara bir duman kapladı. Önümde yavaşlayan ilk vagona atladım. Makinist de bir kez öttürdü düdüğünü, kalkıverdik. O kır bıyıklı adamı göremedim. Binmişti herhalde o da. Yanıma yöreme bakınıyordum. İki orada, iki şurada, serpilmişiz öyle tahta kanepelere. Oysa hiç de sevmem İç sıkan boş trenleri. Alçacık çatılı, barakamsı duraklar vardır hani böyle. Önünde böyle tavuklar eşinir. Su ararsın su bulunmaz, simit ararsın simit bulunmaz. 3-5 adam böyle el sallar, kimi dövünür. İşte o çeşit bir duraktan ayrılmışım gibi böyle. Her seferinde üzüntülüyüm. Yumurta biçimi ampuller ölü ölü yanıyordu. Peynir ekmek kırıntıları dökülmüştü yerlere. Tablaya bastırılmış yarım bir cigara, ortasından bükülmüş, ezilmiş, yazısı yeşil, bir köylü cigarası. Ortalık böyle ekşi ekşi, tozlu tozlu kokuyor. Doğruldum. Arka sıradan bir çocuk birden haykırmaya başladı. Dişsiz, ağzını nasıl büyük büyük açtığını görür gibi oluverdim. Kısık bir kadın sesi, "kız sus, kız sus," dedi çocuğa. Anası olmalı. Susmadı çocuk. Kalktım. "Bir kompartımana gireyim bari," dedim ben. "Olmayacak böyle." Camda yansımış suratıma bakıyordum. Trank diye kapı açılıverdi. Korkmuşum. Birden biletçiymiş. "Bilet," dedi biletçi. Makinesini tıklattı. Hay Allah. Nasıl korku? Neden böyle oluyor bilmiyorum. Birisi benden kimliğimi sordu mu, elimde olmadan sararıyorum. Yürüdüm. Bir vagonun sahanlığındaydım. Arada bir direk gölgesi, parıltılı bir düzlük kayıp gidiyor. Başka bir durağa daha yaklaşıyorduk. Üşüdüm dedim ben, bir içeri gireyim bari. Göz gezdirerek yürüyordum kompartımanların önünden. Hangisine gireyim diyordum. Şuna vazgeç, olmaz. Kadınlar var içeride, şimdi olmaz. O kır bıyıklı adam birden gözüme ilişti bu arada. O da beni gördü galiba ya, görmezden geldim ben ama. Daha 3-4 adım atmamıştım ki kapı açıldı. Arkamdan seslendi. "Beyim." Döndüm. "Beyim buyursana." Dedim şöyle ileri gidecektim ben ama. He? "Gel canım gel, soğuk dışarısı, ne yapacaksın ileri gidip de," dedi. "Öyle mi yapalım?" dedim. "Öyle yapalım tabii ya," dedi. "Pekala, hadi öyle olsun bakalım." Girdim. Oturdum. Gerçekten rahattı yaylı minderler. Ilıktı içerisi de Allah'tan. "Ben de," dedi, "seni kaldı sandım meydanlarda göremeyince. Nereye kayboldun birden sen?" "Tren durmadan," dedim, atlayıverdim de ondan. "Ha, tehlikeli ama," dedi. "Buyur," dedi. "Yok," dedim, "yakmayayım, ben şimdi içtim. Çok içtim zaten." "Buyur buyur buyur," dedi. "Sağ ol," dedi. "Öksürtüyor beni," dedim. "Çok kötü oluyorum sonra," falan dedi. "Buyur canım," dedi. Çaresiz aldım uzattığı paketten. Bir mavi birinci. Kuru oluyor bu maviler işte. "Her kafaya bir dümen lazım abeyim. Ne uzun ettin. Aa. Kibriti senden ama. Aksilik ya bugün. Kimsede de yok. Dalgaya düştük, iyi mi? Dedi. Kompartımanda ikimizden başka bir tane daha adam var, bir kadın var, iki de çocuk var. Çocuklardan biri büyüyecek. Başını arkaya yaslamış, burnunu karıştırıp duruyor. Öbür elinde de bir parça koz helvası ucundan dişlenmiş. İyi öyle. Dedim, babası olmalı yanındaki adam. Böyle iğreti bir duruşu var. Kravatı alacalı. Dirseğini pencerenin çıkıntısına dayamış düşünüyor. Cigarasını yaktığım adamı bu arada bir yerlerden tanıyor gibiyim. Adamların yüzleri de hep bildik gelir bana. Kızarım bu huyuma. Sorayım mı şuna dedim. Hani şimdi neredesiniz falan derken. O birden bana sormasın mı? Eti meskutta mısın gene beyim dedi. Evet dedim. Orada çalışıyorum. Biliyorum biliyorum dedi. Sen beni pek tanımadın ama ben seni tanıdım. Öyle mi? Evet dedi ya. Demin durakta söyleyecektim ya. Denk düşmedi. Ben geçen yaz bu hatta hareket memuruydum beyim. Ha ya dedim. Evet evet hatırladım hatırladım. Hatırlamadın ya dedi. Neyse. Ben bir gördüğüm adamı kolayca unutmam. Dedim ben biraz unutkanım. Kusura bakma. Estağfurullah dedi. Onun için demedim de yani. Lakin meşguliyet olunca tabii çok. İnsanın kafası dalgın olur dedi. Yok canım dedim. Meşguliyetten falan değil de kim bilir dedim. Neyse efendim olur olur. Nasılsın bakalım ne var ne yok. İyilik dedim. Ne olsun sen? Ben de dedi işte. Gördüğün gibi dedi. İç güveysinden hallıca dedi. Neredesin şimdi dedim. Şimdi mi? İzmit'te. Aslını sorarsan dedi. Orada da sayılma ama. İş tutmuyoruz bu aralar. Neden dedim. Çıktın mı memurluktan? Yok dedi. Açıktayız da. Nasıl açıkta? Açıkta işte basbaya. Herhalde bir şey oldu dedim. Oldu ya. Hiç sorma. Bir kazadır oldu işte. Geçmiş olsun dedim inşallah mühim değildir. Ha? Mühim mi değil mi artık orasını Allah bilir dedi. Dedim iyi olur inşallah. İnşallah dedi. Olduğumuz yerde bir sallanıvermişiz. Kadın benim oturduğum minderde bana uzakça yan cana oturmuş. Çocuğunu kollarına almış sallayıp duruyor. Enine yaygın boyuna gövdeli kalın bir kadın. Çocuk uyumaya niyetli değil. Kara tüylü kafasını görüyorum böyle. Fıldır fıldır bakıyor etrafına. Kirpikleri sık, uzun. Göz kırpayım ben bir şuna dedim. Bastı kahkahayı çocuk. Kızar belki babası diye hemen kafamı çevirdim tabii. Sevdi seni dedi bizim eski hareket memuru. Gülümsedim. Sen de bir benim ufaklığı bir görsen dedi amcası. 4 numara. Daha 4'üne yeni bastı. Trenin önüne gerilir. Öyle gözü pek oğlan. Bir büyüse mühendis yapacağım keratayı. Sürünmesin bizim gibi. Ötekilerden hayır yok nasılsa dedi. Cevap vermedim. Duman doldu ortalık. Sindire sindire içiyor. Ben de. Bir ara şu düşünen adamın iç cebinden bir şey çıkarıp gizlice yudumladığını fark ettim. Şimdi rakı kokusu değil. Olsa olsa kanyak ya da buna benzer bir şey içiyor. Ben de ekşi kekre bir koku yayılıyor ortalığa ama nereden diyorum. Adam benim gördüğümü sezdi. Hemen. Af buyurun. Hava soğuk da. Estağfurullah dedim. Adamın gözleri sulu sulu, zamp gibi. Çenesi basık. Gırtlak çıkıntısı sivri. Sakalları uzamış. İkide bir parmaklarını saçlarından falan geçiriyor. Hareket memuru bir ara kendi kendine konuşuyormuş gibi. Yol açık demişim. dedi. Suçum buymuş. Anlamadım dedim. Hiç dedi. Aklıma geldikçe deli oluyorum. Bir göğüs geçirdi. Bu meslek çok zor beyim. Çok dedi. Netameli. Öyledir herhalde. Netameli dedi. Kafasını salladı. Ama dedim yani her mesleğinde kendine göre var. Yok yok dedi. Sustu. Sonra birden, "Bak bana bebeğim, kaç yaşındayım ben?" "Vallahi," dedim, "ne bileyim ben, hani." "De bir şey canım." "Allah Allah." "Eh," dedim, "varsın bir 50'lik, ha? Gördün mü?" dedi, "bilemedin işte. 40, 40 dedi. 40 yaşındayım ben ya. Hay sakalın ağrısın be," dedi. Güldüm. Beraber güldük. O da güldü. İçimden, "Amma tuhaf adam," dedim. "Söyleteyim şunu, birazcık vakit geçer," dedim. "Merak ettim," dedim. "Nasıl oldu bu iş şimdi?" "Hangi iş?" Dedim, "işte o kaza hani." "Ha," dedi. "Hiç canım," dedi. "Dalgaya düştük de posta trene bindiriverdi. Uzun iş şimdi anlatması. Unuttuk işte. Kafa değil ki bizimkisi. Unuttuk beyim." "Dedim, yani sonra ne oldu?" "Sonrası bu işte," dedi. "Bindirdiği gibi bizim posta treni o." "Vay vay vay. Ya. Peki ölen mölen?" "Olmadı bereket." "Hele," dedim, "neyse. Allah Allah, büyük geçmiş olsun. Hakikaten ne fenaymış bu böyle," dedim yani. "Kabahat sende mi şimdi?" "Bende." "Sende ha?" "Tabii. İnzibat komisyonundaki herife göre öyle. Ne yapacaksın?" "E peki ne olacak şimdi?" "Ne hiç? Ne olacak? Bakalım. Sonunu bekleyeceğiz." "Demek bekleyeceksin." Gene göğüs geçirdi. "Bekleyeceğiz ya. Bekleyen derviş acından gebermiş ama ha? Ondan ne haber?" Tren dururken kadının sözleri daha iyi anlaşılıyor. Ya da yükseltti sesini de ondan. Masal anlatıyordu galiba çocuğuna. Uyutamayacağını anladı herhalde. İlkin pek dinlemiyordum ya. Kulağıma gelen sözcükler acayipleştikçe merak etmeye başladım ben de. Ne biçim konuşuyordu bu kadın bu arada? Şeytanlı meytanlı. Bizim hareket memuru bir anda patlayıverdi. Hanım yeter be," dedi. "Çocuğu serseme döndüreceksin. Saçma sapan konuşup durmasana be." Şaşırdım. Şimdi, dedim, kapışacaklar. Ama aldıran olmadı. Sanki çıkışan biri yoktu ortada. Çenesi basık adam şöyle bir çevirmekle yetindi başını. O kadar. Kadın susmadı bile. Duramadım. Eğilip sordum artık ben de yavaşça. Dedim, "Kim bu kadın? Sen tanıyor musun?" "Geç," dedi. "Geç, geç, geç. Tanırım," dedi. "Anlatırım sonra," dedi. "Boş ver," dedi. "Sen," dedi, "boş ver bunu," dedi. Bu diğer alkollü adamla bu kadın karı koca değil galiba diye düşündüm. Kim bilir neyin nesiydi. Birinci hatta ters yöne gidecek şehir treni bekliyordu. Yanaştık. Durak arkada kaldı. Karşı trenin içi belli belirsiz görünüyordu. Dağınık, sisli, buğulu bir düzleme yapışıp kalmış insanlar. İçki içen adam bacaklarını bitiştirmiş önüne bakıyordu. Bir aralık böyle bir çenesini sıvazladı. Sonra karar vermiş bir adam tavrıyla dizine dayanıp kalkıverdi ayağa. Hafifçe sallanarak kapıya geldi. Tam çıkarken de omzuma dokundu yavaşça. "Biraz gelir misin bey kardeşim?" "Ben mi?" Hareket memuruyla bakıştık. "Evet, siz, rica ederim. Çok rica ederim." "Peki, geleyim." Çıktık, biraz ötede durduk. "Buyurun."
"Affını dilerim." Dili dolaşıyor, konuşamıyor. "Rahatsız ettim. Kusura bakma. Çok müşkül durumdayım da," dedi.
Yüzüne baktım. "Ne gibi?" dedim.
"Hayır beyciğim, öyle değil yani. Efendim, ben biraz dertliyim de. Karım, sizlere ömür."
"Anladım," dedim. "Üzülmeyin, üzülmeyin."
"Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, onun için af buyurun. Soracaktım ki, tanıyor musunuz siz bu kadını?"
"İçeride oturan kadını mı?"
Laf mıydı şimdi bu da?
"Evet." "Hayır," dedim. "Ne yapacaksınız?"
"Hiç," dedi. Çocuklar meydanda kaldı. Bu kadın bakarım senin çocuklarına falan diyor da şaştım kaldım vallahi ben de. Ha?
Vallahi dedim ne diyeyim? Yani içerideki arkadaşa sorun isterseniz bir kere de. O tanıyor galiba dedim. Ne olur beyciğim bir çağırsam buraya. Adam kızı verir falan belki bir de ha. Peki dedim çağırayım ben. Çağırayım. Zaten meraklı meraklı bize bakıyordu. Araladığı kapıdan. Ne o dedi bir şey mi var? Yok dedim. Kadını işaret ettim. Dedim gel hele azıcık bakayım. Ha dedi peki. Dedi geldi. Adamın yanına gelince ben bak dedim bey ne soracak? Kardeşim dedi evvela kusura bakma. Bey'e de söyledim ya. Karım sizlere ömür. Ben yalnızım. Hareket memuru kısa kesti. Bu kadın nasıl diyeceksin değil mi? He? Deli aslanım deli. Vazgeç vazgeç. İşte bu kadar. Sen bilmezsin. Önüne gelene balta olur o. Demin mahsustan takıldım. Anlayasın diye be. Adam afalladı.
Yok canım dedi.
Ne sandın diye anlamadın mı? Amma kurnazdır hınzıra. Kolay kolay belli etmez.
Ne bilirim ben kardeşim dedi.
İşte bil öyleyse. Allah Allah dedi bizimki. Sustuk. Baktım. Adamın yüzü karma karışık. İşaret ettim. Önce ikimiz girdik içeri. Arkadan da o adam geldi. Yerine oturdu. Ama hiç bakmıyor yüzümüze. Biz de konuşmuyoruz artık. Zaten bu dünyada çoğunluğu herkesin kendisine hayran olduğunu düşünenlerle kimsenin kendisini sevmediğini düşünenler oluşturur. Geri kalanlarsa Vüsat Bener okurudur. Edebiyatımızda hak ettiği değeri hiçbir zaman görmemiş yazarlardan birisidir Vüsat Orhan Bener. Yazdıkları büyük kitleler tarafından okunmaz. Ancak küçük, seçkin ve mutsuz bir azınlık tarafından muhakkak bilinir, ilgiyle takip edilir. İsmi her zaman edebiyatımızın önemli isimleri arasında saygıyla ve sessizce anılmıştır. Tanzimat'tan günümüze Türk öykücülüğünün kilometre taşlarından birisidir. 1922'de Samsun'da doğan Bener, Erzincan'da başlayan eğitim hayatı boyunca pek çok okul dolaşmıştır. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'ni ve ardından Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitirir ve orduda yüzbaşılığa kadar terfi eder. Dost ve Yaşamasız gibi ilk dönem öykülerini Etimesgut'taki motorize askeri birlikte nöbetçi olduğu gecelerde yazmıştır. Demokrat Parti hükümetinin meclisten karar almadan Kore'ye asker gönderdiği günlerde yaşanan oldu bittiye muhalefet edenlere basına yansıyan savaş kayıplarını gündemden düşürmek için soruşturma başlatılır. Hukuksuz tutuklamalar olur. Bu tutuklananlar arasında Vüsat Bener'le kardeşi Erhan Bener de vardır. Vüsat Bener, o günlerin siyasi ortamını, yaşadıklarını, hislerini Cezaevi Günleri öyküsünde anlatmıştır. 3 aylık tutukluluğun ardından iki kardeş salıverilir. Yeniden orduya dönen Bener, 53'te Siirt'te kıdemli yüzbaşı iken ordudan ayrılır. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine kaydolur. Bu kararı almasında kadı olan dedesi ve hukukçu dayısının etkisi büyüktür. 57'de fakülteyi bitirir, sene kaybetmeden bir yıl sonra avukatlık ruhsatnamesini alır. Ticaret Bakanlığı'nda raportör olarak çalışmaya başlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye'si ve dünya siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan büyük çalkantılar yaşarken edebiyat da tabii bu gelişmelerden nasibini almıştır. Türk edebiyatının mecrasını değiştirecek olan ikinci yeni şairlerinin ve sonradan 50 kuşağı olarak anılacak öykücülerin edebiyat dünyasında isimlerini duyurmaları hep bu döneme rastlar. İkinci yeni şiirini 50 kuşağı öykücülüğüyle harmanlayan yazar, edebiyatımızda varoluşçu etkilerin görüldüğü ilk isimlerdendir. Öykülerinde ve yazdığı iki romanda görülen ironik üslup, sarkastik anlatımla tutkulu bir şekilde bireyi ve bütün açıklığıyla içinde bulunduğu toplumu hep anlatma çabasındadır. Ankara'da yaşar Bener. Başkent, edebiyatın da başkentidir. 50'li yılların üretken ve canlı sanat ortamında Vüsat Bener'in evi, yolu bir şekilde Ankara'ya düşmüş edebiyat heveslilerinin, şairlerin, yazarların, ressamların hep uğrak yeridir. Bener'in ev sahipliğinde edebiyattan sinemaya, politikadan tiyatroya saatler süren tartışmalar yapılır. Akşamdan sabaha sohbetler edilir. Konuklarının arasında Turgut Uyar, Sevgi Soysal, Erdal Öz, Bilge Karasu, bir dönem Ankara'da avukatlık yapmış olan Cevdet Kudret Aksal gibi edebiyatımızın çok önemli kalemleri vardır. Bu sohbetlerin birine Ankara Etimesgut'ta askerlik yapan Oğuz Atay da gelir. Bener'le Atay arasında yıllar sürecek bu dostluğa o yıllarda yine Ankara'da bulunan şair Cevat Çapan aracılık etmiştir. 80 sonrası Türk edebiyatını derinden etkileyen Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimli romanındaki filozof Süleyman Kargı karakteriyle Vüsat Bener arasındaki benzerlikler dikkatli okurlar tarafından hemen fark edilir. Bürokrasi içerisinde geçen yıllar Vüsat Bener için pek de verimli olmaz. 59 ile emekli olduğu 78 yılları arasında yalnızca 1963 TDK Tiyatro Armağanı alan Ihlamur Ağacı isimli oyunu yazabilir. Suskunluk ve bekleyişle geçen uzun yıllar boyu Bener ismi unutulur ve artık hakkında çıkan tek eleştiri ise 1977 yılında Amerika'da yayımlanan bir tane eleştiridir. Emekli olduktan sonra bir sendikanın avukatlığını yapmaya başlar Bener. Böylece yazmaya daha fazla zaman ayırabilmektedir. 80 yılında İpin Ucu isimli tiyatro oyunuyla Abdi İpekçi Tiyatro Armağanını alır. Kitaplaşması 89 yılını bulan oyun sahnelenmek için 24 yıl gibi uzun bir süre bekler. Sedat Simavi sokakta kiraladığı bürosunda 4 yılda tamamlayacağı Buzul Çağının Virüsü adını vereceği romanı üzerinde çalışmaktadır. Roman 84 yılında Adam Yayınları tarafından Oğuz Atay'a ithafıyla yazılmıştır. Ve bu şekilde yayınlanır. Geniş bir zaman dilimini parçalayarak büken baş karakter Osman Yaylagül'ün gözüyle anlatan Vüsat Bener, Türkiye'nin yakın geçmişinin manzarasını kendine özgü üslubuyla çizer. Yazarın ilk öykülerinde görülen farklı üslup bu eserde daha da yetkinleşmiş, zor çözülebilen, kurgusu, karakterleri anlatımıyla farklı, cüretkar bir metin ortaya çıkmıştır. Postmodern edebiyatın Türkçedeki ilk örneklerinden biri olan Buzul Çağının Virüsü, eleştirmenler ve okurlar tarafından şaşkınlığa benzer bir heyecanla karşılanır. Buzul Çağının Virüsü sonrası yazar önceki kadar uzun olmayan bir sessizlik evresine daha girer. Ve ertesinde peş peşe Bay Muannis Sahtegi'nin Notları romanını ve Siyah Beyaz Öykü kitabını yayınlar. İkinci romanı Bay Muannis Sahtegi'nin Notları dikkatleri hemen üzerine çeker. Otobiyografik özelliklerin soyut bir kurguyla birleştirildiği, edebiyatımızda örneği çok da olmayan sarsıcı bir romandır bu. Bener'le Sahtegi birbirlerine o kadar benzer kişilerdir ki okur romanın sayfaları devrildikçe Sahtegi'nin Bener olduğunu düşünmeye başlar. Bürokraside geçen o uzun yıllar, başarısız üç evlilik, emeklilik sonrası binbir zorlukla yapılmaya çalışılan o avukatlık mesleği, sık sık alınan alkolü bırakma kararları, Benner'in hayatıyla Sahtegi'nin kesişim noktalarına örnek olarak verilebilir. 94 yılında Manzumeler adını verdiği şiir kitabı yayınlanır. Kısa, yoğun ve özlü bir anlatımla ömrünün muhasebesini yapmaya girişmiştir. 97'de yayınlanan Mızıkalı Yürüyüşü isimli öykü kitabını bir yıl sonra yayınlanan Kara Tren izler. Bu tarihten sonra yazarın hiç de iyi olmayan sağlığı yazmasına artık engel olmaya başlar ve 2001 yılında basılan Kapan ismini verdiği öykü kitabı Benner'in yayınlanan son eseri olur. Kalabalığın içinden seçtiği kişileri büyük bir özenle, hayatından damıttığı gerçeklikle hikaye eden yazar, 2005 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nın onur konuğu olarak seçilir, ancak Ekim ayındaki fuara katılamadan 31 Mayıs tarihinde aramızdan ayrılır. İyi yazarların tümü ana dillerinin içinde başka bir dil yaratırlar, der Deleuze. Murat Yalçın'ın tanımıyla yazarların yazarı olan Vüsat Benner, kendi dilini yaratmayı başarmış ender yazarlardan biridir. Yazmaya başladığı ilk öykülerden itibaren kendi dilini oluşturma çabası içine girmiştir. Kelimelere alışıldık anlamlarının dışında hep yeni ve özel anlamlar yükler. Dilin olanaklarını hep zorlar. Yeni anlatım teknikleri denemekten asla çekinmez. Zamanı yapboz gibi parçalarını ayırarak kullanır Benner. Hatırlamak denen lanetten payına fazlası düşmüştür. Vüsat Benner'in eserlerinden ve yaşamından sızan karanlık, bugün hala dünyamızı aydınlatmaya devam eder. Bahtiyar Köpeğin bu bölümünde Vüsat Benner'i konuştuk. İlk öykümüz Kibrit'ti. Sıradaki öykümüz ise meşhur öyküsü Havva. Haftaya bir başka yazar ve öyküleriyle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Benim saçlarım yumuşak. Havva'nın saçları keçe gibi. Annem usturayla iki defa kazıttı saçlarımı uzasın diye. Uzamadı ama. Kısa kaldı. Burnu da öyle biçimsiz ki. Yamyazsa. Tıpkı okul kitabımızdaki maymunun burnuna benziyor burnu. Hiç sevmiyorum onu. Pis. Hırsız. Annem bugün onu bir temiz dövdü. Tabii döver. Misafir odamızdaki güzelim halımızı kesmiş. Deli mi ne? Annem kız niye kestin halıyı dedi. O da kuş var halının içinde. Beyaz kuş. Onu çıkaracaktım diyor. Gördün işte kuşu. Bir de tövbe tövbe ana diye bir laf bulmuş. Sürekli onu söyleyip duruyor. Bari bir işe yarasa zaten. Ne olacak görmemiş ki. Sen onu bırak öteyi karıştırsın. Beri karıştırsın sade. Miskin. Üstüne bir de ağır. 8 saatte bir bulaşığın içinden çıkamaz. Sonra da doymak bilmez. İyi valla. Geçen gün de ne oldu? Annem misafirliğe gitmişti de. Evde yalnız kaldık bununla. Bizim komşu imamın oğlu Recep evimizin önünden geçti. Döndü sonra gene geçti. Ondan sonra da oturdu karşı kaldırıma şarkı söylemeye başladı. Nasıl da bağırıyor pis. Bu da bizimki oturuyordu sedirde. Bir fırladı durup dururken yanımdan. Korktum. Sonra merak ettim ne oldu buna diye. Gidip baktım arkasından. mutfağa girmiş, pencereyi açmış, el sallıyor utanmaz. Anneme söyleyeceğim ama görür gününü. Lekeli entarimi sakladığım yerden çıkarıp anneme göstermesini biliyor ama. Ne yapayım yani? Kara tut lekesi işte. Çıkmadı. O kadar uğraştım. İnşallah başına bir bela gelir de kurtuluruz. Allah'ım şunu öldür. Nasıl çıktı ama dediğim? Ha? Oh olsun sana işte. Kütük gibi şişti bacağı. Geceleyin asmadan üzüm koparmaya çıkmış, düşmüş. Doğru idare lambasının üstüne devrilmiş. Cam kırıkları ayağına girmiş hep. Aptal. Babam da çok merhametli. Kalktı bu çirkin kızı İstanbul'a götürdü. Yalnız kaldık. Annem gizli gizli ağladı. Bir aydır rahatız. Keşke hiç gelmese bu Havva. Geldi ama. İyi olmuş. Annem dün dedi ki 10 baş soğan koysam bu kızın önüne yiyebilir mi acaba? Koyalım anne dedim. Bakalım yiyebilecek mi? Koyduk. Vallahi bitirdi hepsini. Şaştık kaldık. Gözlerinden zırıl zırıl yaş akıyordu da gene yiyordu. Sonra annem kız sigara da içer misin dedi. İçerim dedi. Al iç şunu haydi. Meğer sigaranın içine tuz koymamış mı annem? Çıtır çıtır sesler çıkmaya başlayınca korkusundan sigarayı atıp öyle bir kaçışı var ki katıldık gülmekten. Sütçü Hacı bunun için bıçak çekmiş güya Recep'e. Öyle diyor. Bir de bu çıktı. Geçen gün annemin yanında da söylemez mi? Öyle kızdı ki annem. Kız nasıl söz öyle? Dedi. Duymayayım bir daha bak gebertirim seni ha dedi. Annem öyle dedi ama o gene bana vallahi bıçak çekti kız diyor. Annem bir yere gittik mi onu eve kilitler. Yoksa alır başını gider bu. Bir gün az daha ölüyordu. Annem çamaşırlığa kilitlemişti de Maltız'da kömür varmış. Hay Allah. Akılsız pencereyi açıversene. Neler çektik. Sarımsaklı yoğurt yedirdik. Öf. İçim bulanıyor. Altına etmişti bu. Fatma Hanım diyor ki bu kız kedi canlı. Gebermez bu kız. Haklı. Domuz gibi yiyor. Ama ne versen yiyor. İki tanecik misafir şekerini anneme söylemeden aldım diye 10 değnek yedim ben avcuma. Onun yüzünden. Nereden de görmüş fesat. Annem de tuhaf ama. Başını dizlerime koyuyor. Öyle yatıyor. Bazen de dizime daha çok bastırıyor gibi geliyor bana. Dizim çok ağrıyor ama çekemiyorum. Yüzüme öyle tuhaf tuhaf bakıyor ki. Allah. Sonra bir gün kapıdan dinledim ben. Babam anneme aç ağzını tüküreceğim diyordu. Annem de aa bey. Olur mu öyle şey diyordu. Sonra babam kalın kalın güldü. Denedim seni be. Sen ağzını aç bakalım bir kere tükürecek miyim? Şaştım kaldım. Neden böyle konuşuyorlar ki? Kaç kere anneme sorayım dedim. Sonra vazgeçtim. Kapıdan dinlediğimi anlarlar diye. Zaten annemden benim ödüm kopar. Vururken sesini çıkarmayacaksın var ya. Hele bağır. Ben bağırmıyorum ama ağlıyorum. O deli hiç ağlamaz. Avazı çıktığı kadar bağırır sade. Babam kaç kere bu kız adam olmayacak gönderiverelim köyüne gitsin dedi. Gitse de kurtulsak ya. Annem acıyorum kıza dedi. Kimsesi yok. Hem kuvvetli işime yarıyor. Nasıl olsa lazım biri dedi. Bari o kadar iyilik ediyoruz o da uslu uslu otursa ya. Bir de tutturmuş karnım ağrıyor diye. Ağzı öyle fena kokuyor ki. Sonra ikide bir solucan bulup beni korkutuyor. Bu yüzden de iştahım kesildi. Anneme de söyleyemedim. Söylesem o da sürahimizi benim kırdığımı söyleyecek anneme. Halbuki mesten kırdı sıçrarken. O kırmadı ama ben öyle dedim artık anneme. Ne yapayım? Ucunda sopa var sonra ama. Havva 3 gündür hasta. Evin iç leş gibi kokuyor. Ne yaptıksa kâr etmedi. Alttan üstten gidiyor. Kimi sürgün dedi, kimi humma dedi. Doktor da adını unuttum bir şey dedi. Allah korusun hepimiz ölürmüşüz. Sonra değil dedi. Bereket ben okula gidiyorum. Kokudan durulmuyor yoksa. Öf. Neyse. Onu kömürlüğün yanındaki odaya koydular. Babam evi badana ettirdi. Annem de günlük yaktı. Benim odamın duvarları yeşil. Ben bazen aşağı inip penceresinden onun odasına bakıyorum. Çırpınıp duruyor. Kazık kadar kız ufalıvermiş. Ne oldu buna? Ama ölmez ki. Gene iyileşir. Bacağını keseceklermiş İstanbul'da. Keşke kesselerdi. Otururdu bir köşede hiç olmazsa. Kesiversinler bacağını, ne var işte. Hep pis boğazlı yüzünden başına bu belalar geliyor. Şimdi pişman olmuş ama kaç para eder? Annem sıkıştırmış da söylemiş. Çöplüğe attığımız yağ tenekesinin dibini sıyırmış. Yemiş de ondan böyle olmuş. Komşular paslı tenekeden zehirlendi diyorlar. Annem bir de okutsak mı acaba diyor. Annem bugün ağlıyordu. Zavallı annem. Beni çok döver ama onu ben çok severim. Kaç bayram kendi güzel elbiselerini bozdu da bana dikti. Niye ağlıyorsun dedim. Havva ölecek galiba kızım dedi. Ona ağlıyorum. Birden benim de içim doluverdi. Ben de ağlamaya başladım. Havva ölecek ha? Ölmesin anne dedim. Belli olmaz kızım dedi. Her şey Allah'tan. Hadi git ağlama dedi. Annem öyle dedi ama ben ağladım. Sonra aşağı inip odasının penceresinden baktım. İki tarafına çarpınıp duruyordu. Allah'ım ne olursun ölmesin dedim. Allah'ım öldürme onu. O gene çarpınıp duruyordu. Birden karnıma bir ağrı girdi. Bağırayım dedim. Sesim çıkmadı. Ortalık da kararıyor. O olduğum yerde kala kaldım öyle. Neyse ki köpeğimiz geldi yanıma. Kuyruğunu sallayarak kafasını okşadım köpeğimizin. Sonra onunla merdiven başına kadar geldik. Karnımın ağrısı geçiverdi. Az sonra annem, babam, doktor geldiler. Ben de kapı aralığından baktım. Doktor Havva'nın koluna bir iğne yaptı. Havva bağırmadı. Üçü de durup beklediler. Babam çenesindeki sivilceyle oynuyordu. Sonra annem babamın yüzüne baktı. Babam eğilip doktorun kulağına bir şey söyledi. Doktor başını salladı. Sonra Havva'nın gözleri açıldı. Annem Havva'nın yanına gitti. Yatağına diz çöktü. Kızım, Havva, iyi misin evladım? Dedi. Bak iyileştin artık. Canım bir şey istiyor mu? Ne pişireyim sana? Havva baştan bir şey demedi. Sonra gözlerini iri iri açtı. Baklava, dedi. Sonra da öldü.